Ayrım 21.
Sayfa 238. Faust'tan, Wozzeck'ten, Nathan Derveze'den olduğu gibi Hamit'in Eşber'inden, Haşim'in şiirlerinden çağrışımlarla dolu şelale gibi bir konuşması vardı. Fransızcayı, İngilizceyi de mükemmel konuşur, bu dillerin edebiyatını da avucunun içi gibi bilirdi. Tiyatro edebiyatımızda bu dillerden çok değerli çeviriler kazandırdı. Berlin ya da Frankfurt başkonsolosluklarında bulunduğu zaman Almanlar onun bir yabancı olduğunu ayırt edemez ve hele kendi kültürlerini çok alanlarda kendilerinden iyi bilen bu sevimli yaşlı bekara hayret ederlerdi. Hiç evlenmemiş olması da bu kabil insanlarda sık görüldüğü gibi hayalindeki ideal eşi bulamamış olmasındandı. Orhan Tahsin'in cevval zekasına, onun coşkulu ve hiç boş olmayan, hep kültür özüyle dolu konuşmalarına her kadın kolay ayak uyduramazdı. Ömrünün sonuna kadar yalnız yaşadı. Her düzeyde heccav gibi sözünü esirgemeyecek bir yürekliliği vardı. Güçlü gözlemleri uyanık belleğinde çöreklenir kalır, sonra yıllar sonra 2-3 espriyi arka arkaya patlatan bir cümlesinin içinde şöyle önemsiz atılıp geçilen bir ayrıntı olarak kullanılıverirdi. Keskin dilli bir heccav. Bütün insanlar zaaflarla mağluldürler. Hariciyeciler de bir istisna teşkil etmez. Üstelik hele hariciyeciliğin halk çocuklarına henüz açılmadığı dönemlerde bu meslek eski Osmanlı aileleri çocuklarının tek elinde kapalı bir kast halindeyken araya bir sürü manileri olan kimseler toplaşmıştı. Orhan Tahsin içine düştüğü bu ilginç zümreyi ve daha sonraki daha genç kuşak diplomatlarının gaflarını, mesleğin yerleşmiş teamülüyle bağdaşamayan beceriksizliklerini mucip gözlerle izler, sonra zehirli hicivlerle dile getirirdi. Eski kuşağa karşı halkçı, filozof, kalender, bektaşi yanı göze batardı. Yeni, görgüsüz, ne oldum delisi, kendini beğenmiş, gafçı, genç diplomatlara karşı da mesleğin geleneğini, adab ve erkanını savunan bir tutucu kesilirdi. Hariciyeciler içinde beğendiği pek azdı. Sevdiği ise galiba hiç yoktu. Onlar da aptal mı? Elbet bunu anlıyor, seziyorlardı. Kaldı ki Orhan Tahsin yine bir hariciyeci deyimiyle zaman zaman Esprit du Corps'u umursamaz, meslektaşlarını ona çok yarayan zeki hicivleri arasında afişe ediverirdi. Onun bu halini çok iyi bilen ve Orhan Tahsin'in zevkine çok iyi varanlardan biri olan rahmetli Doğan Nadi bir keresinde ona Hariciye'nin iç yüzü konulu bir hatırat yazmasını önermişti. Orhan Tahsin'in bu hatıraları kendini övmek, kendini önemsetmek için yazmayacağı muhakkaktı. Onun yazacağı hatırat elbette Hariciye üslubunda olamazdı. Bu dilini esirgemeyen, eli de el hak çok iyi kalem tutan ağabeyimiz böyle bir işe karar verse belki edebiyatımız Refik Halit'in kirpiliğini zamanındaki üslubu hatırlatan, hiç kimseyi sakınmayan çok yürekli bir hatırat şaheseri kazanacaktı. Orhan Tahsin'e bu öneri hariciyeden emekli olmayı tasarladığı bir dönemde yapılmıştı. Orhan Tahsin mühlet istedi, düşündü. Bir hafta sonra Doğan Nadi'ye inceledim. Türkiye'de hapishanelerin konforu en az Avrupa hapishaneleri düzeyine gelmeden böyle bir işe zorlama beni dedi. Haksız da değildi. Yazacağı hatıratın mahkemelik olacağı muhakkaktı. Bir başka hatıram Muhsin Ertuğrul, dostu Orhan Tahsin'i, Muhsin Ertuğrul'un dostu olabilmek mazhariyetinde onun kişiliğini ayrı bir referans sayabilirsiniz. Evet, Muhsin Ertuğrul, dostu Orhan Tahsin'i bir vakitler Ankara Konservatuarı'na adab-ı muaşeret hocası yapmıştı. Oyunlardaki kontlar, kontesler birbirlerini nasıl selamlar, yelpaze nasıl tutulur, eller ne kadar az söze karışır, bir Avrupalının kızgınlık, sevecenlik, aşk, tavır ve mimikleri bir Türk'ünkinden ne derece farklıdır, bütün bunları öğretirdi. El nasıl öpülür, su nasıl içilir, tuvalete nasıl gidilir, sifon nasıl çekilir, yandaki küçük fırça hangi durumlarda kullanılır gibi çok daha genel edep kurallarını da açıklardı. Opportunist değil, tahsinist. Yıllar sonra LCC tiyatro okulunu kurarken hocam Muhsin Ertuğrul'la birlikte yine Orhan Tahsin'i hatırladık. Artık emekli olup modaya yerleşmişti. Seve seve bize katıldı. Bu sefer de torunu yerindeki genç oyuncu kuşaklarına aynı şeyleri öğretti. onun üç nal lokantasında uzun ziyafet masaları yaptırıp çocuklara ziyafette nelere dikkat edeceklerini tatbiki olarak gösterdiği bir dersine ben de merak sahikiyle katılmıştım. Her şeyi enine boyuna anlatırken çocuklar biraz da sululuk etmek için ona bir sürü olur olmaz sorular yöneltmeye başlamışlardı. Zeki adam durumu anladı. İşte bu kadar. Varın gerisini bildiğiniz gibi yiyin dedi. Kesti attı. Yalnız bir sözü sanırım hepsinin kulaklarının küpesinde kaldı. Yahut kalmasını isterdim. Yemek yemek dedi. Aslında çirkin bir fiildir. İnsanın avurdu şişer, gözü büyür, gırtlağı harekete geçer, hayvanlaşır. İşte bu çirkin hareketi mümkün olabildiği kadar örtmek, onu ölçü ve estetik içinde amaç olmaktan çıkarıp birlikte oturmak için bir vesile, bir zevk haline getirmek için bulunmuştur bu kaideler. İsteyen uyar, isteyen uymaz. Orhan Tahsin, Fatinist, Etemist, Fuadist, İhsanist bir kelimeyle oportunist olmadan kolay ilerlenemeyen dışişleri camiasında tahsinist kalmanın cezasını çekmiş oldu. Şiirde espri. Ölebilirim genç yaşımda. En güzel şiirlerimi söylemeden götürebilirim. Şimdi kavak yelleri esiyorken başımda, sevgilim, seni bir akşamüstü düşündürebilirim. Evet, böyle demişti uzun yıllar önce. Edebiyat matinelerinin en aranan şairi olduğu demlerde. Dediği çıktı. İşte şimdi, yıllar sonra, tüm dostlarını düşündürüyor yine genç sayılacak ölümüyle. Ama hiç değilse, arada en güzel şiirlerini söylemiş olarak. Bazı kimselerin şairliği ilk bakışta görünümlerinden okunamaz. Sait Faik beni Sabahattin Kudret'le ilk tanıştırdığında banka şefine benzer ama şairdir demişti. Özdemir Asaf ise şairden başka hiçbir şeye benzetilemezdi. Sade, onun son yıllardaki kır saçlı ve sakallı, çökük avurtlu, zayıf vücudunun üzerinden dökülen bol cepli ve uzun kaşkollu imajını kastetmiyorum. Gençliğinden beri bakışından, duruşundan, yürüyüşünden ve özellikle düşünüşünden özgür, bohem, şair kişiliği kolaylıkla okunurdu. Bir kere özel yaşamında büyük kalabalığın uyduğu düzene uymamaktan adeta zevk alırdı. Gönlünce yaşardı. İstediği zaman istediği kadar çalışarak, keyfince yiyerek ve içerek, kimseye hesap verme zorunluluğu duymadan alabildiğine hür ve azat. Bu arada kimseye zarar vermeden, kimseyi rahatsız etmeden. Böylesine köklü bir İstanbul efendisi terbiyesi hücrelerine işlemişti. Onun kadar edepli içen, içtiği halde nezaketini, akıl ölçüsünü bir an yitirmeyen başka insan tanımadım. Nezaket, Özdemir'in bir takısı değil, özüydü. Onu hastanede Doktor Şendoğan'ın bölümünde son ziyaretimde zor konuşuyordu. Konuştuğunu ancak kızı Seda anlayıp açıklıyordu. Ayrılırken bana bir emrin var mı diye sorduğumda kızının aracılığına gerek bırakmayan tane tane bir vurgulama ile estağfurullah deyişi hala kulaklarımda. İşte Özdemir Asaf her şeyden önce bu ince terbiye kalıtımının son örneklerinden biriydi. Onun iteleyen bir meziyet incelikse bir başkası da spritüelliğiydi. Ama inceliği bu özelliğine de sindiği için esprileri hiçbir zaman harcayıcı olmazdı. Hem atılgan, hem çekingen, hem cesur, hem ölçülü, hem içinden geldiği gibi zorlamasız, hem de karşısındakini kollayan bir tutumdu bu. Cümlelerinin tınısı bile bu söylediğim özellikleri yansıtırdı. Esprisini ölümle baş başa kaldığı o son döneminde bile yitirmemişti. Yanımda bana son anda katılıp gelen Yaşar Kemal'i görünce bizim anlayamadığımız bir şeyler mırıldandı. Kızı Seda gülümsüyordu. Sendika ilgilenmeye başladı ise durum fena diyormuş. Yaşar'ı hala Yazarlar Sendikası Başkanı sanıyor olacaktı. Bu kara mizah esprisi onun mizah damarını o anda bile yitirmediğini gösteriyordu. Özdemir Asaf Türk şiirine kendine özgü bir yenilik getirdi. Alışılanı aşmak, sözcükler arasındaki mantıklı bağlantıları koparmak, onları yeni, beklenmedik bileşimler ve imajlar içinde vermek isterdi. Rahmetli Necatigil'in deyimiyle, şiirin ortak anlayışından ayrı özel bir dil kullanır, çekişmeli, oyunlu bir mantık düzeninde mısra sayısını çok kere en aza indirdiği de olurdu. İki mısralık şiirlerinin çokluğu, Özdeyiş türünü çok sevişi de en az lafla en spriteli verme kıvraklığının ürünleridir. Üşengeç zihinlerin bu kısa formu kolay akılda tutması olasılığı, şiirlerinin kulaktan kulağa yayılmasını isteyen Özdemir'in ayrıca çok hoşuna gidiyor olmalıydı. Uyku düşmanı. Doktorlar Boris Vian'a kalp hastası olduğunu ve 40 yaşına gelmeden öleceğini söyledikleri zaman genç yazar oturup hesap etmişti. Uykuya harcanan zamanları uyanık geçirirsem kalan ömrümü iki misline çıkarmış olurum diye. Ve gündüz gibi geceye de hakkını vermek için gece kulüplerinden çıkmaz olmuştu. Şu son hastalık hariç yaşamı boyunca herkesten güçlü ve sağlıklı olan Özdemir'in hiç de Viyan'ınki gibi bir acelesi de yokken gençliğinden beri uyku düşmanı olması onun bir başka benzersiz özelliğini oluştururdu. Her çeşit kitap okumaya ve bu arada tıbbi yayınlara özel bir merakı vardı. Bunlardan kendine göre doktorların bile çıkaramadığı yeni ahkamlar çıkarmakta da üstüne yoktu. Her an uyanık zekasına ve doymak bilmez yaşam açlığına da yatkın gelen bu uykusuz rejimi fazla gıda ile telafi ettiği kanısındaydı. Metabolizması çok hızlı işliyor olmalıydı ki pehlivanların bile yiyemeyeceği bu yüklü gıda rejimi onu bir dirhem dahi şişmanlatmaz, sırım gibi incecik formunda ve çevik tutardı. İçki konusunda da kendine göre teorileri vardı. Eski kulisin barına çoğu zaman kapı dibinde sırtı kapıya dönük oturur, yavaş yavaş mezelerini yer, içkisini son derece ağır bir tempo ile yudumlardı. İşle ev arası oraya kaçamak uğramış kılıbık içki severler ve saatin birinde gözleri ufalanıp esnemeye başlayan sözüm ona bohemler evlerinin yolunu tutarken o ikiden sonra bar değiştiren ehli ahengin gelişini gözleyerek bir ara yalnız kalır ama bir maraton yarışçısınınki gibi uzun mesafeye göre ayarlanmış temkinli temposuna hiç halel getirmeden onları beklerdi. Onlar gelir, içer, sızarlar. Ondan sonra birkaç posta daha değişir ama beyaz peynirin mesdonini ile alkolün zehirini yine kendi kanısına göre dengeleştirdiğine inanan Özdemir Asaf, sabaha doğru da hala dimdik, hala pırıl pırıl esprileriyle hal uyanık ve güleç içkisini yavaş yavaş yudumlardı. Sonra George'a veda edip çıkar, araba vapuru ile Çamlıca'daki evine gider, ışığını yakar, okuyacaklarını okumaya yahut yazacaklarını yazmaya başlardı. Gücüne, aklına, kendi yaşam reçetelerine güvenip genel sağlık kurallarına adeta meydan okur bir hali vardı. Rahmetli Bedri Rahmi Eyüboğlu ve birkaç başka dost onun bu gelişi güzel dolu dizgin üslubuna uyup Aralık ayında Kalamış'ta bir gece yarısı yarı belimize kadar denize girdiğimizi, sonra Moda Parkı'nda çift kale futbol oynadığımızı, Erdemburi'yi uyandırıp onda çorba, Adnan Benk'i uyandırıp onlarda da sabah kahvaltısı ettiğimizi unutmam. Onlar da bir günlermiş. Şimdi bana ne kadar uzak geliyor. Dün Aşiyan'a bıraktığımız Özdemir Asaf, kısa yaşamında hiç değilse istediği gibi yaşamış olmanın mutluluğunu bol bol tattı. Hiçbir zaman sert, sivri çıkışları olmadı. Kimseyi kırmadı. Yumuşak ve efendi karakteriyle çevresinde hep sempatik ve içten bir hava yarattı. Sonunda o çok sevdiği yaşamın zorunlu bir ucu olan ölüme de uyku içinde adeta farkına varmadan ulaştı. Bunları bir avuntu saymaktan başka elden ne gelir? Hiç yoktan mizah çıkarmak. Geleneğimiz gülmeyi hor göre gelmişti. Ağır otur da molla desinler misali, çatık kaşlı, asık suratlı olmak saygınlık sanılmıştı. Ama Türk insanının iç ışığı yine de bu kasıklık bulutlarını delen bir mizah duygusu ile doluydu. Öyle olmasa Nasrettin Hoca'yı, Evliya Çelebi'nin fantezisini, halk ozanlarının taşlamalarını nasıl izah edersiniz? Nasrettin Hoca'mız dünya mizahında eşsiz bir sehli mümteni, erişilmez bir kolaylık ve kestirmecilik dahisiydi. Eşini ancak başka bir alanda, şiir alanında bir başka dil ustasında yani Yunus'ta görebildiğimiz nefis bir bileşimi yakalamıştı. Hem olabildiğince halkçı ve indirgemeci hem de alabildiğince derin ve boyutlu olabiliyordu. Arıyorum tarıyorum da çağımızda onun bir uzaktan benzeri ve koşutu olarak ancak bir görüntü sanatçısını Charlie Chaplin'i görebiliyorum. Evliya Çelebi'mize gelince gezip gördüğünü anlatan ilk Picaresco yazarımız sayılabilecek bu beşuş adam, elbet Nasrettin Hoca'nın dehasının çok çok uzağında ama yine de kendine özgü bir abartı ki mizahın kolay bir yoludur, ustasıydı. Halk ozanlarımızın taşlamalarına gelince, ezilmiş Türk insanının isyanı hiciv yoluyla onların şiirlerinde boşalma imkanı buluyordu. Musaipler, Nedimler, Nüktedan, Hazır Cevap, şifai mizah ustaları bakımından da mizah fantezisi insanı şaşırtan hayaliler, orta oyuncuları, tuluatçılar bakımından da hiç fakir sayılmayız. Avrupai üslupta mizah yapmayı çok sonraları öğrendik. Halk mizahımızla Avrupai mizaha geçiş sırasında köprüyü de Ahmet Rasim'in kalemine borçluyuz. O dönemin bir ikinci yazılı mizah ustası da Hüseyin Rahmi olmuştu. Talihin büyük lütfu olarak ikisini de tanımak müyesser oldu. Birincisi dünyanın en rahat, gıllıgışsız ve kompleksiz insanlarından biriydi. Konuşur, nefes alırcasına kolay ve rahat yazardı. Nükteyi nükte yapmak için değil, dilinin ya da kaleminin ucuna geldiği için yapardı. İkincisi ise kendi başına öğrenebildiği Fransızcası ile edindiği yine otodidakt kültürü ile çevresinin çelişkilerini yakalayıp hicve döken bir roman üslubu ile şöhret yapmıştı. Osman Cemal Kaygılı bu iki ustanın uzantısında bir halk mizahçısı olarak göründü. Onlar bu alanda mizah yaparken bir başka dil ustası Refik Halit de kirpi takma adıyla politik mizahın ince örneklerini veriyordu. Karikatür alanında ise bir başka usta, yani Cem, Avrupa'daki meslektaşlarından hiç geri kalmayan bir düzeyi tutturmuştu. Daha sonraki dönem, başta Aziz Nesin olmak üzere birçok mizahçı yetiştirdi. Alışılmışı aşmak. Peki geçenlerde yitirdiğimiz Suavi Sualp'in bu tablo içindeki yeri neydi? Bence onun en büyük niteliği kendinden öncekilerden kimseye benzememesiydi. En sevdiğim ve daha yazmaya başladığından itibaren bu başkalığını sezdiğim Suavi'de mizahın en büyük özelliklerinden biri olan alışılmışı aşış hassası herkesten çok vardı. Buna okuyarak, bilinçli olarak değil, kendiliğinden varmıştı. Daha doğrusu yaratılışı gereği bu yaklaşımdan başkasını bilmiyordu. Kafası öyle işliyordu. Düz rayda gitmekten sıkılıyordu. Düşünceyi, muhalleyi rayından çıkardığı zaman da mizahın en halisini üretiyordu. Kelime oyunları, mantık sürprizleri, sap derken saman değiş, soyuta kaçıp sağduyuyu hallaç pamuğu gibi atış bayıldığı şeylerdi. Suavi çok okumazdı. Bu belki de bir avantajı oluyordu. O mizaçta bir insan okudukça solar, potansını, orijinalitesini, verimliliğini yitirir. Kafa düzenini umursamadığı gibi kendi kılık kıyafetini de boşlardı. Hep sakalları uzamış, gözleri yorgunluktan kanlı ve yorgun gezen bu toz toparlak, sevimli ve kalender adamın içinde nasıl bitip tükenmez bir mizah damarı olduğunu ilk bakışta anlayamazdınız. Ama bir rakı masasında karşısına oturup onun üretken beynine bir kelimelik bir mizah ödevi verdiğiniz zaman çağrışımdan çağrışıma atlayarak o kelimeden nelere ve nerelere gidebileceğini şaşar kalırdınız. Tiyatro yazmasını ısrarla isterdim. Kendini zora sokup otursa Ionescovari bir oyun yazacağına inanırdım. Bunu her rastlaşmamızda bıkıp usanmadan tekrarlardım. Sonunda Üç Maymun Kabaresi için bir kabare oyunu yazdı. Başarılı da oldu. Ne var ki kabare piyesiyle kalıcı olunmaz. Suavi'nin kalıcılığı filan umursadığı da yoktu. O mizahı ıslık çalar gibi kendi için yapıyordu. Bir de tabii ekmek parasını en kolay bu yoldan kazanabildiği için. Gerisini boşlardı. Kendi değerini bilmezdi. Her seferinde ben vurguladıkça da inanmadan dinlerdi. Böyle olduğu için de işverenleri, ikisi hariç, onun kıymetini pek bilmediler. Başları sıkışınca onu kullanır, işi bitince sıkılmış limon gibi atarlardı. En son Milliyet'in kantininde karşılaşmıştık. Suavi Sualp, Akal Atilla, ben karşılıklı oturduk, etli nohut yedik. Şuradan buradan konuşup bol bol kahkahalar attık, içimizi yıkadık. Her zaman oturur konuşur, gitme sırası gelince de el sıkışır, hatta bazen buna bile gerek görmeden eyvallah der ayrılırdık. O gün nedendir bilmem, bir ön sezimi yoksa neşeli görünüşüne karşın bir iç üzüntünün yüzüne yansımasını yakalar gibi oluşum mu beni itti. Bir daha görüşemeyecekmişiz gibi, uzağa gidiyormuşuz gibi iki yanağından öptüm. Bu son vedalaşmamız olacakmış. Türk mizahı büyük bir yeteneğini yitirdi. Acaba kaç kişi bunun farkında? Atatürkçü bir kartezyen. En değerli mantık yolu en son varılandır. En değerli mantık yolu metottur. Nietzsche. Bilge insan, dört dörtlük bilim adamı, büyük dost Enver Ziya Karalsız'da kaldık. Böyle çok yanlı ve köklü bir insanı yitirmek, herhangi bir faniyi yitirmeye benzemiyor. Onun boşluğunun hele şu en gerekli olduğu dönemde doldurulamayacağına inanıyorum. Enver Ziya Karalı iyi tanımayanlara nasıl anlatmalı? Önce bir bilim adamı idi diye başlamak galiba en doğrusu olacak. Uzmanlık dalı olan tarih alanında olsun, Türkiye'nin toplumsal sorunlarını ele alışında olsun, onun bu bilim adamı titizliği ve objektivizmi hep ilk planda gelirdi. Hele bizdeki geleneğiyle bilim disiplininden çok romantik sapmalara ve yorumlara açık ola gelmiş tarih alanında onun bu ağırbaşlı ve şaşmaz metot zihniyeti büsbütün başka bir değer kazanırdı. Karal, Lyon yıllarının etkisiyle koyu bir kartezyendi. Onu anmaya adadığım bu yazımın başına Nietzsche'nin metot hakkındaki o lafını boşuna mı aldım? İster tarih kurumunda olsun, ister UNESCO toplantılarında olsun, ister herhangi bir açık oturumda olsun, onun olgun, sevecen, bariton sesi ve bilgece sükunetiyle dağıtmakta olan konuyu metot rayına oturtmak isteyen uyarılarını tek hatırlayan herhalde ben olmayacağım. Bunlar o kadar sık olurdu ve o önce bir metot sapmamız gerek arkadaşlar diye o kadar çok müdahale etmek zorunda kalırdı ki, Karalı en çok bu metotçu çağrışımıyla hatırlamak herkese daha kolay gelecek sanırım. Her konuda lehte aleyhte tüm yanıtları duygusallığa hiç kapılmadan incelerdi. Sezar'ın hakkını yediğine hiç rastlamadım. Yargısı büyüklerin, kamu onurunun aleyhindeymiş, aldırmazdı. Tarafsızlığa, bilimsel gerçeğe büyük saygısı yanında bu ıvır zıvır onu hiç ilgilendirmezdi. Hayranı olduğu Atatürk'ü de en az bütün yaptıkları kadar hakiki yol gösterici bilimdir dediği ve bunu uyguladığı içindir ki bunca severdi. Bu şaşmaz bilim disiplini, onun kişiliği, üslubu, onuru bir kelimeyle ta kendisiydi. Ordinarius oldu, rektörlük, dekanlık etti, kurucu meclis üyesi oldu, komisyonlara başkan seçildi. Her bulunduğu yerde bilimin temsilcisiydi. Bilime ve bilim adamlarına karşı, bilim ve üniversite özgürlüğüne karşı her mücadeleye tam bir bilim adamına yakışan medeni cesaretle karşı koydu. En bilinçli Atatürkçü. Bunu da hep yumuşak sesiyle, insan psikolojisine vakıf, bilgece ve incitmeyen bir taktikle yaptı. Herkese sevgi doluydu. Kendi kendisiyle denge halindeydi. Hırçın ve incitici karşı koyuşlara ihtiyacı yoktu. Herkesi açık seçik gördüğü gerçeğe paydaş etmeye çalışan bir ağabey gibi konuşurdu. Bana Türkiye'de en bilinçli Atatürkçü kim diye sorsalar Enver Ziya Karal'dır diye cevap veririm. Bu sevgi ve saygının, hatta bu kelimelerin anlatmaya yetmediği büyük bağlılığın kökeninde büyük kurtarıcıya duyduğu şükran hissi vardı şüphesiz. Ama onu en güçlü Atatürkçü yapan bu değildi. Atatürkçülüğü bilimsel sentezi içinde algılayışı ve yine müsbet bilimlere özgü bir objektivite diliyle verişinde. Hiçbir toplantımız olmazdı ki konunun bir yere saplandığı yerde incelemelerinden hız alan bir vukufla Atatürk'ün buna benzer bir durumdaki davranışını, sözünü, görüşünü tatlı bir anekdot havasıyla bilgimize sunmasın. Böyle böyle bizler de onun bu bilgi ve tecrübe hazinesinden yararlanmış olurduk. Sağlığında bir UNESCO toplantısında yüzüne karşı ilan ettiğim gibi ben Atatürk sevgisinden Atatürk bilincine onun sayesinde geçtim. Karal tarih kurumu başkanıydı, tarih profesörüydü. Sıkışık durumlarda görüşüne başvurulan bir bilgindi. Şu idi bu idi ama bunların yanında halis bir UNESCO'cuydu. Ta rahmetli Tevfik Sağlam Paşa'nın başkanlığı zamanından başlayarak UNESCO toplantılarımızda hep ikinci planda kalmayı tercih eden, Frenkler'in deyimiyle bir eminens gris idi. Sağlam Paşa'dan sonra UNESCO'nun çağrılışı olan sevgili dostum rahmetli Bedrettin Tuncel, ve şimdiki başkan Sayın Suat Sinanoğlu ile birlikte bu kurulda büyük hizmet verdi. Teennisiyle, tecrübesiyle çalışmalara çok şey kattı. Usul usul yeni yönlere yöneltti. Karal ve Astronot Niyazi. Karal'ı çok yanlı Karal'ı anlatmak böyle bir gazete yazısının haddine mi düşmüş? Kim bilir hakkında neler yazılacak? Bizimkisi kederimiz henüz taze iken onun bazı özellikleri hakkında naçiz düşüncelerimizi özel olarak sunmaktan ibarettir. Karal'ın bir özelliği de şimdi hatırıma geldi. Mizaha yatkın mizacıydı. Kendi mizah yapmazdı ama gülmeye, gülümsemeye hep hazırdı. Benim bir zaman yönettiğim bir kabare tiyatrosunun oyunlarının tiryakisiydi. Benim yazıp unuttuğum esprileri o yıllar yılı hatırlar, tekrarlar dururdu. Bunların içinde en sevdiği, yanlışlıkla Amerikalı astronotlarla birlikte füzeyle aya fırlatılan Zoraki Astronot Niyazi'nin yukarıda namaz vakti Amerikalı astronota kıblenin ne tarafa düştüğünü sormasıydı. Bunu ona buna anlatır, kahkahalarla gülerdi. Büyük dostu güldürmüş olmak da beni ayrıca sevindirirdi. Bir keresinde de yine UNESCO yönetim kurulunda Haldun'a konu olmak mutluluktur diye hiç hak etmediğim bir iltifatta bulunmuştu. Karal'ın bugünkü yazıma konu oluşu benim için ne yazık ki mutluluğun tam tersi. Hem yazar hem politikacı. 1950'lerde bir gün Maliye Bakanlığı'na bir işim düştü. Özel Kalem Müdürlüğü'nün odasında bekleşen 20-30 kişi vardı. En son sırada bir yere iliştim. Biraz sonra Özel Kalem Müdürü yanıma geldi. Bakan Bey'in beni istettiğini söyledi. Dedim ya, sıram en sondaydı. Benden önce gelmiş onca kişi bekliyordu. Şaşırdım. Sırayı bozmanın, kayrılmış gibi olmanın vicdan azabı ile bu emre uydum. İçeride Hasan Polatkan'ın yerine Samet Ağoğlu ile karşılaşınca şaşırdım. Meğer yurt dışında bulunan Maliye Bakanı'na o vekalet ediyormuş.